Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gıda fıkhı konulu kitabımızı incelemeye devam ediyoruz. Fıkhul At'ime isimli kitabımız gıda kaynaklarımızı inceliyor. Helal olanlar, haram olanlar listesi bize vermeye devam ediyordu. Bilhassa hayvansal gıdalar üzerinde yoğun bir bilgi birikimi var. Ayrıca necaset konusunda, yani ki gıdamızda necaset, şeriatın necaset dediği, pis dediği şeylerin bulunması söz konusu. Bunları inceleyeceğiz bugünkü bölümde. Daha önceki bölümlerde de özellikle değindik. Mevcut dünyada artan nüfusla beraber, insan nüfusu ile beraber büyük bir gıda ihtiyacı da ortaya çıkmış. İnsanlık gelişen teknoloji ile de yola çıkarak kendi kuyusunu kazma pahasına da olsa zararlı, zararsız her şeyi üretme ve para kazanma yöntemini tercih etmiş görünüyor. Her ne kadar farklı örgütler dünya çapında aman bu sağlığa zararlıdır diye propaganda yapıyor ya da belli kısıtlamalar, yasaklar getiriliyorsa da öz itibariyle bir bakkalda, bir markette küçük çocuktan yaşlı ihtiyara kadar insanların yediği, içtiği şeylerin dinden önce sağlık açısından ciddi bir sıkıntısı var. Şeriatın temel kurallarından biri de insana zararlı olan hiçbir şeye ruhsat verilmiyor. Yani bakkallarda, marketlerde, hatta son yıllarda manavlarda satılan sebzelerde ne tür insan açısından sakıncalı gıdaların bulunduğunu artık tespit etmek bile zor. Mesela sizler hatırlıyor musunuz hocam? Filan tarihte bakıyorsunuz Rusya'ya şu kadar gönderilmiş domates gümrükten sokulmuyor içeri. Yani gümrükten sokulmuyor, tonlarca domates geri gönderiliyor. Rus halkının sağlığına zarar verecek. İşte zehir ihtiva ediyor diyor. Bizim evlerimizin kapısından hiç böyle geri gönderdiğimiz domates olmuyor. Hele görüntüsü güzelse mesela. Çok güzel böyle kıpkırmızıysa, parlaksa hiç geri gönderdiğimiz olmuyor. Kazara benekli böyle elma olsa mesela o kalıyor pazarda, satılmıyor. Tertemiz, hiç lekesiz böyle plastikten yapılmış gibi elma daha değerli tutuluyor. Ortada bir sorun var. Bu sorun üzerinde yakın vadede benim kanaatim insanlığın yapabileceği çok bir şey yok. Çünkü bu zenginleri ilgilendiriyor. Mesela filan türdeki gıdayı yasaklayalım demesi bir devletin tek başına alabileceği bir karar değil herhalde. Yani Birleşmiş Milletler denen örgüt de bunun için yapabileceği çok bir şey yok. Çünkü orayı finanse eden bir sürü zenginin altını oymak olacak bu. Ne parlamentoların böyle bir kudreti var lokal manada, yani yöresel anlamda, ne de Dünya Sağlık Örgütü'nün filan böyle bir çıkması herhalde mümkün değildir gibi düşünüyorum. Biz böyle bir sorunu Müslümanlar olarak çözebilir miyiz den önce, yani dünyada bir gıda sorunu var. İşte filan gümrük kapısından İngiltere'den şu kadar fıstığımız geri geldi diyor. Bu niye geri geldi? İşte filanca tür koruyucu ilaç fazla vurulmuş. Bunlar bizim çekirdekçilerimizde satılıyor. Bizim manavlarımızda satılıyor. O zaman biz yani devlet bazında hallolabilecek işler için alternatif mücadelesi yapma yerine şeriatımız, dinimiz açısından ne kadar kendimizi Allah katında mesuliyetten kurtarırız? Yani ne kadar sağlıklı yeriz belki çözemeyeceğiz ama ne kadar helal yeriz, mubah yeriz diye çözebiliriz düşünüyorum. Cemal Hocam Yani bu bakış tarzına bir müdahaleniz var mı sizin? Yoksa sağlığı da hallederiz gibi bir çıkma yapmamızın bir anlamı var mı sizce?
Belki bir kısmını kurtarabiliriz hocam. Tamamını kurtaramadığımızın tamamını terk etme cihetine gitmeyiz de en azından mesuliyetimizi hatırlatmak babından, önemsediğimizi ortaya koymak babından eğilmemiz lazım.
Mesela. Neler yapabiliriz? Mesela işte tırlar dolusu filan devletin kapısından geri geliyor ama ben yakın yıllarda hatırlamıyorum. Çok da günlük piyasayı takip etmiyorum ama devlet halden şu kadar domatesi alıp attığını sizler yakın yıllarda duydunuz mu hiç?
Şimdi belki şöyle olabilir hocam. Mesela arz talep, eğer arz ciddi anlamda bir arz oluşursa buna göre de talep oluşursa arz da ona göre değişecektir. Yani benim çocukluğumda hatırlıyorum bakkallara giderdik böyle artık rengi atmış, bembeyaz olmuş bisküviler alırdık. Ne son kullanma tarihi vardı, ne imal tarihi.
İlk kullanma tarihi de yoktur.
Yani, evet, onları bu insanlar tükettiler ama bugün öyle değil. İnsanlar artık son kullanma tarihine bakıyorlar, imal tarihine bakıyorlar, şeye bakıyorlar yani nelerden mürekkep, bunları şeyin prospektüsüne bakıyorlar ya da ambalajına bakıyorlar. Bu ister istemez o mamülü üreten firmaları biraz daha bu talep doğrultusunda ürün üretmeye yönlendiriyor. Hem sağlık açısından hem helallik açısından Müslümanlar eğer alışveriş yaparlarken bunun muhteviyatında ne var? Hangi yağ kullanılmış? İşte sıhhi açıdan belki şer'i açıdan bir sorun yok ama sıhhi açıdan gerçi siz belirttiniz bunlar çelişmez birbiriyle. Neler var? Ben bunu almıyorum kardeşim deyip öbür mamülü tercih ettiği vakit belki arzda buna göre şekillenecektir. Bu birdenbire olmayabilir.
Uzun bir programı mı siz yani bu bir mücadele. Namaz kılmayı öğrendiğimiz gibi helal yemeği, gıdayı da öğrenelim.
Tabii
yöntemini
hocam,
mi?
Yani tabii ki. Yani bireysel olarak başlatıldığı vakit buna bu halkalar büyüyecektir. O meşhur hikaye vardır. Bak bunun için fark etti diye bir evet. O deniz yıldızı hikayesi. Yani bir tanesi için fark ederse bunu gören diğer insanlar da buna dahil olduğu vakit 10 tanesi için fark edecektir ikinci aşamada. Üçüncü aşamada 20 tanesi, dördüncü aşamada 100 tanesi. Yani bu bilinçle birlikte eğer bu ülkenin insanları Müslümansa, bu hassasiyeti gözetiyorlarsa, bu insanların yemesi için atıyorum bisküvi üreten bir firma, ben şu yağı kullanırsam, olumsuz kimyasal bir yağ kullanırsam elimde kalacak. O halde ben doğal yağ kullanmalıyım diyecektir doğal olarak.
Hocam, öyle düşünüyorum ben. İki şeyi burada belki bir denetim hakkının, daha doğrusu yetkisinin bireyselde başarılı olmak güç, devlet eliyle denetlenmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları ya da bireysel anlamdaki bizim tepkilerimiz devleti yöneten mekanizmalara da harekete geçirmesine katkı sağlayabilir.
O zaman hocam, burada, buyurun.
Burada iki şey var hocam. Bir tanesi üretirken kullanılan katkı maddelerinin standartlara uygun kullanılması. Sağlığı düşündüğümüzde ilk aşamada sağlığa uygun kullanılması. Bu belki halledilebilir. Titiz bir yönetim bunu daha kolay halledebilir. Ama ikincisi Cemal Hocam'ın dediği gibi denetim boyutu önemli. Yani şu anda özellikle zafiyetin yaşandığı alanda denetim boyutu. Belki şu anda standartlar birçok noktada tarif edilmiş ama kullanırken bunu üreten, saklayan, pazarlayan, kullanırken doğru maddeyi kullanmadığı için sağlığa zararlı hale dönüşüyor. Bu halkın bireysel olarak belki kısmi olarak sonuca etkisi olabilir ama denetim mekanizmasının çok sağlam oturtulması gerekiyor.
Hocam burada bir şey konumuzu genişletiyoruz ama nihayetinde yani dinimizle ilgili bir iş yapıyoruz. Hocam şuna dikkat ediyorum. Kur'an-ı Kerim namaz bölümü diye bir bölümü yok. Oruç bölümü, yemek bölümü diye bir bölümü yok. Fatiha suresi başlıyor. Allah Teala'yı tanıtıyor. Allah'ın en büyük düşmanı Yahudilerle Hristiyanlara işaret ediyor. Aynı küçücük surenin içinde. Bakara suresi başlıyor. Binlerce sene önce meydana gelmiş bir bakara ineğin dirilmesi, bir cinayet olayının anlatıldığı olaylar var. Gıdası, yemeği, sanki böyle bin konu varsa Kur'an'da başlık olarak özellikle birbirine karıştırılmış gibi duruyor. Özellikle bir arada toplanma. Mesela namazın Kur'an-ı Kerim'de bir yerde zikredilmiş üç hükmü üst üste yoktur.
İç içe hepsi.
Yani namazdan bahsederken mesela aile hayatından bahsederken hop namaza geçiyor. Atlıyor oruca geçiyor. Herhalde bir hikmete binaen bu. Ben şöyle şu noktaya gelmek istiyorum. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu kültürle eğitildiler. Yani namazla evin, orucun, haccın, eski ümmetlerden bir olayın, yaratılış mucizesi, ahiret, cennet, cehennem. Bakara suresinde 300'e yakın konu var neredeyse. Yani 300 ayet yok, 300'e yakın konu var. Böyle muhteşem bir birikim var. Ashab-ı kiram, karma diyelim de çok da yerine oturmuyor o kelime. Böyle karma ve çok renkli bir eğitime tabi tutuldular. Dolayısıyla namazı çok iyi bilen ama ne yiyip yemeyeceğini bilmeyen bir sahabi çıkmadı ortaya. Şimdi biz mesela Salih Hafız'a bir çocuk getirilip teslim ediliyor vakıfta diyelim. Bundan veli ne bekliyor? Hemen Kur'an'a geçirsin bunu. Taharetini de öğretsin. Anaya babaya itaati de muhakkak öğretsin ama anaya babaya itaati önemli. Evde yaramazlık yapmasın çocuk. Halbuki bu çocuğun hayatında gıda namazdan daha aşağı bir yer değil. Haram yedikçe değeri yok gıda. Yani çocuk namaz kılmayacak zaten. Bu mantıkla baktığımızda bizim gıda konusunu, yani cuma günü imamların anlatacağı, böyle rastlarsa eğer, cuma günü anlatacakları seviyeden alıp, çocuklara abdest gibi anlatılan birinci gündem konusuna getirmek de gerekmiyor mu hocam? Kesinlikle. Ben çok mu karıştırdım kesinlikle örneği?
Kesinlikle. Ben şeye çok dikkat ettim hocam. Peygamber Efendimiz'e İslam 40 yaşında inzali oldu. Belki yaşantısı İslam'a mugayir değildi ama sistemli bir din olarak 40 yaşında inzali
oldu. Muhatap, evet.
Ama onun yetiştirilişi, onun hem davranış olarak hassasiyeti, hem yemesi, içmesi çok böyle itinalı bir şeydi, safhaydı. Onun üzerine İslam inşa edildi, monte edildi, bina edildi.
Evet.
Şimdi o halde bu bütün Müslümanlara şamil bir örnek teşkil edebilir. Eğer haramla beslenen bir vücut varsa bunun üzerine şeyi inşa etmek çok sağlıklı olmayabilir. Olmaz da yani. Benim algıladığım bu. Geçen haftalarda da şeyi misalini vermiştim. Araç misalini vermiştim. Eğer asıl olan bir yerden bir yere gitmekse, yaratılış esası neyse onunla beslenmesi gerekir vücudun. Nasıl ki bir dizel araca benzin koyamıyorsunuz. Benzinli bir araca dizel yakıt koyamıyorsunuz. Arabayı mahvediyorsunuz. Mesafe alamıyorsunuz. İnsan da böyle. O fıtratı muhafaza edebilmesi için ve istenilen davranışları, istenilen performansı gösterebilmesi için beslendiği kanalın da sağlıklı ve temiz olması gerekir.
Hocam ben Abdülbaki Hocam'ın dediğinden hareketle karnımızın içindeki taşıdıklarımız kalbimizi doğrudan etkiliyor. Kalbimizin içindekileri de doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla kalbi besleyen gıdalar karnımızdan geçiyor. Onun için ne doldurduğumuzun sağlık açısından da, helallik haramlık açısından da Salih Hafız'a çocukları teslim ederken hani kalbini doldurma hususunda telkinde bulunan ebeveynler karnını da neyle dolduracağımız hususunda telkinde bulunmamızı istemesi lazım. Ya da biz ebeveyn olarak o hassasiyeti göstermemiz lazım.
Evet.
Zira kalp sağlıklı çalışması için karnından sağlıklı beslenmesi lazım.
Yani hocam arz talep veya talep arz demişti ya, o zaman hocam biz din öğreten kadroların çocuklarımıza yaz aylarında camide de olsa din verenlerin bunu gündeme almaları konusunda özen göstermelerini talep etme hakkımız. Şu mezhep, bu mezhep diye tarihte kırıntı kalmış şeyleri ders kitaplarına koyuyorlar da bizim domuz ve alkol mücadelemizi, insan bedenine sağlık açısından uzun vadede de olsa zararı olan şeyi şeriatın yasak ettiğini koymayı niye düşünmüyorlar din bilgisi olarak?
Yaz programlarının belki de Kur'an'a giriş konuları olarak değerlendirilebilir hocam. Yani. Elif B'ye geçmeden evvel.
Yani Elif'i çocuk sonra öğrense okumadığı Kur'an kadar gecikmiş olur. 3 sayfa fazla okur her gün. O açığını kapatır ama belli bir yaşa kadar haram kültürü, helal olmayan gıda ile beslenme kültürü üzerine yetişmiş bir çocuk o geçen yıllarını neyle kapatacak?
Şimdi hocam gerçi Aziz Bey'in alanı sayılabilir. Aziz'in bilgileri daha tazedir bu hususta. Modern bilim bile artık yemeği içmeyi bir kenara bırakın. Hamile bir annenin işte kimlerle oturup kalktığının, işte korkularının, efendim mutlu olmasının, sevincinin çocuğun psikolojisine yansıdığını
söylüyor. Doğmamış çocuğun psikolojisi.
Tabii tabii. Anne karnındaki çocuk eğer anne iyi insanlarla oturup kalkmış, muhabbet etmişse bu çocuğun bundan etkilendiğini kabul eden bir mantığın yiyip içtiklerinden etkilenmemesini söylemesi abesle iştigaldir. Çünkü daha somut bir şeyden bahsediyoruz. Yani anne iyi bir toplulukta, güler yüzlü, mutlu bir topluluktaysa çocuğun psikolojisine, anne karnındaki çocuğun psikolojisine tesir ediyor bu. O zaman eğer insan dediğimiz varlık üç boyutlu bir varlıksa, yani sosyal bir varlık, biyolojik bir varlık ve psikolojik bir varlıksa, psikolojik tesirleri kabul edeceksiniz, biyolojik tesirleri kabul etmeyeceksiniz. Bu mümkün değil. Nasıl ki psikolojik hadise daha anne karnındaki çocuğu etkiliyorsa, annenin yiyip içtikleri de şeyi etkileyecektir. Evet. Dünyaya gelmiş bir çocuğu ise haydi haydi etkileyecektir. Evet. Yani modern bilimin bile kabul ettiği, tartıştığı, insanların bu hususta ikna olduğu bir mevzudur. Onun için helal, haram, sağlıklı ve sağlıksız olması insanın daha sonraki hayatının etki edeceğini düşünüyorum.
Şimdi hocam burada din dersi kitaplarında bir Türk çocuğunun 70 sene ömrü olsa 7 defa karşılaşması mümkün olmayan Budist bir insanla ilgili, Budizmle ilgili kurallar var. Budizmin dini şudur, bu da şurada yaşamıştır. Ne dünyaya ne ahirete hayır yok. Ona yer ayrılıyor da gıdada özel ilkelerimiz diye yani bir yer ayrılmıyorsa burada ciddi bir sorun var. Bu siyasi aynı zamanda. Sizin buyurduğunuz gibi talep de ortaya çıkmalı. Siyasilere de bu sorulmalı. Yani iki tane, üç tane derneğin sırtına devredilip bu helal gıda konusu Müslümanlar da bunu dernekle siyasiler halledecek diye beklemeleri bir tür bence çok zafiyet görüntüsü.
Hocam, ama şeyle ilgili bu arz talepte işte zaman zaman Türkiye'de çeşitli dünyadaki gerçekleşen olaylar dolayısıyla bazı gıdalarda üretici ülke ya da firmada protesto ediliyor. Ve bundan ciddi şekilde rahatsız olup tedbir alıp bilgilendirme ihtiyacı hissediyorlar. Eğer tüketiciler de bir protesto, helallik, haramlık, faydalı, zararlılık açısından bir protesto kültürü gelişirse üretenler paradan anlar. Paraları kaybolduğu zaman kimsenin belki inancına, dinine değil de cebinde kayıplarını telafi etmek için ne istiyorsa ona göre üretim yapmak durumunda kalacaklar. Bu bilinci geliştirmeye gayret
Bizim
etmek lazım.
Bizim Arabistan'da olduğumuz yıllarda çok meşhurdu hocam. Menkıbe temel fıkrası gibi anlatılırdı. Şimdi Suudi Arabistan helal besmelesiz helal olan gıdalar alıyorum, besmelesizi sokmuyorum ülkeme diye özellikle işte kanunlar da var. O zamanlar çok meşhurdu. Marketlerde balık konservelerin üstünde helal zübeha bismillah yazardı. Helaldir, besmeleyle kesilmiştir. Halbuki balıkta böyle bir şart yok. Yani gavur bizden de Müslüman olur Allah'ını diyor. Yani tavuğu değil, balığı bile besmeleyle keser biz. Yeter ki hocamın dediği gibi. Şimdi Kitabın konusu çok yüklü tabii, gıda konusu. Biz çok dalarsak herhalde bu gıda formüllerini bitiremeyeceğiz. Buyurun hocam.
Şimdi o bahsettiniz ya, din dersi kitaplarında yenilip içilenlerin helalliği, haramlığı ve temizliği, hijyenliği ile alakalı bilgilerin olması. Aslında bilgiler var fakat şey olarak değil, bilimsel bir bilgi olarak değil de tamamen kıssa olarak var. Mesela İmam-ı Azam'ın dünyaya gelişiyle alakalı babasının işte nehir kenarında abdest alması, efendim nehirde bir elmanın gelmesi, elmayı yemesi, işte hikaye olunur ki İmam-ı Azam bir
sabah 7 yıl ona hizmet etmesi.
İşte sabah namazı kaçırmış. Annesi ya da babası şöyle diyor, işte ben falanca zamanda böyle bir şey yapmıştım bundan kaynakla. Yani böyle bunun arka planında bir doğruluk var ama sunumu şey.
Ama mücadelemiz hocam elma çalma mücadelesi değil bizim. Yani elma çalmaktan, derede elma yemekten ziyade elmanın içi zehirli hocam. Yani boyut çok farklı
bu
şimdi.
Bu işte bir hikayet edilerek İsrailiyat gibi takdim ediliyor. Belki bunun evet, arka planındaki şey doğru, bir başkasına ait bir şeyi yemeniz, bunun haramlığı, helalliği insan vücuduna etki eder ve insanın yapıp ettiği davranışları da etkiler. Ama bu bir bilimsel bir dille, İslam'ın öngördüğü bir dille anlatmak yerine tamamen İsrailiyat tarzı hikaye edilmiş, birçok kişinin
bir
belki gülüp
bir,
evet, bir varmış bir yokmuş gibi takdim ediliyor. O zaman da
halbuki dere
olur.
Kenarındaki elmayı yemek sakıncalı değil yani, hocam. Bu şeriata aykırı bu hikaye. Yani dereden gelen elma yenir ve bu insanın neslinde de harama sebep olmaz.
Ama şey, mesela bu hikayenin arka planında anlatılmak istenen bu. Fakat
hikaye yani sonucu doğru hocam.
Örneği yanlış. Benim söylemek istediğim.
Evet, yok doğru. Hocam burada kitabımızda yiyecekleri tasnifi var. Bu tasnife kısaca değinelim. Çünkü büyük ihtimal biz bu gıdayı bitiremeyeceğiz. Yani gıda işini halledemeyeceğiz gibi görünüyor ama...
Son bir şey söyleyeyim hocam. Buyurun. Özür diliyorum. Keşke beni dahil etmeseydiniz. Tamam. Şimdi bizim kültürümüzde şey vardır. Helal süt emmiş kavramı vardır. Bu önemli bir kavram. Yani bir insanın yapmış olduğu olumlu bir davranış ya da olumsuz bir davranışın sonrası helal süt emmiş diye tabir ediliyor. Yani aslında bu milletin dip kültüründe, background'unda şey var.
Helallik kavramı,
helallik kavramı var.
Helal ama, özlem var.
Evet.
Hocam bu deyimi asırlardan beri vardır. Herhalde en az bir 200 senelik yani, vardır değil mi evet, bu deyim? Yoksa kesinlikle. Halk deyimi olmaz. Helal süt emmişlik. Fakat o zamanın kastı başkasının ineğini çalıp bu sütü helal haram yolla içmek ya da işte annesinin haram yemeyen birisi olması gibi hırsızlık, gasp gibi 3-4 kelimenin etrafında dönüyor bu atasözünün beyan edildiği helallik kavramı. Bizim buradaki helalliğimiz yani sadece onun bize aidiyetinin helal yolla olup olmaması açısından değil, yenilebilirlik, yenilememezlik açısından da yani büyüdü. Bizim derdimiz büyüdü hocam. Evet. Biz helal süt derken herhalde biraz daha rengi farklı bir süt konuşacağız gibi.
Dolaylı değil, görünüm. Doğrudan helal olup olmaması.
Gibi. Evet. Çok var yani bir ayni helallik evet, var. Evet. Bir de aidiyet açısından helallik var. Hocam ben de isterseniz böyle özetlemeye devam edeyim. Müellifin sözlerine devam edelim. Şimdi yiyeceklerin temel bir prensip koyuyor müellif. Aslında her şey helaldir diyor. Sonradan gelen sıkıntılar ve gelişmeler üzerine haramlık olabilir. Yiyecekleri bitkisel olanlar ve hayvani olanlar diye ikiye ayırıyor müellif. Hayvani bitkileri de karada yaşayanlar, denizde yaşayan hayvanlar diye ayırıyoruz. Bir de üçüncü sınıf bir hayvan çeşidi var. Hem karada yaşıyor, timsah gibi hem karada yaşıyor, hem denizde yaşıyor. İlke olarak böyle çift yaşam tarzı olan timsah gibi hayvanlara helallik damgası vurulmuyor ilke olarak. Yani tek tük ihtilaflı konular var ama her halükarda yenen hayvanlar ya denizde suda yaşayan hayvanlar olması gerekiyor ya da karada yaşayan hayvanlar olması gerekiyor. Şimdi burada denizde yaşayan hayvanların hükmünü kısaca değinirsek, sadece denizde yaşayan ve balık türünden olan, yani çocuğa balık resmi çiz dediğinde bir çocuk bir balık resmi çiziyor ya, yengeci var, kuyruğu var, böyle ağzı V gibi. Bu tür balıkların tamamı bütün mezheplere göre, bütün ümmeti Muhammed'e göre helaldir. Kesilmesi gerekmiyor. Hatta pişirilmeden bile yense mide açısından sıkıntı yoksa ona bile izin var. Yani denizden balık olarak çıkan her şey mubahtır, helaldir, yeniyor. Burada sadece bu konuda icma var. Yani denizdeki balık ürünlerinin %100 helal olduğu konusunda icma var. Filan mezhebe göre, filan içtihada göre diye bir ayrım yok.
Peki hocam, biz bu balık niye diyoruz? Yani balığa niye biz kayıtlıyoruz ki? Örneğin mesela midye var ve midyede de sonuçta içerisinde...
İşte denizin balık ürünleri diye başlık açıyoruz. Bir de şöyle bir ayrıntıya gireceğiz. Balık türü olmayan deniz ürünleri, bahsettiğiniz midye gibi, bu akrep gibi olan şeyler, bunlar balık ürünü olmadan denizde bulunuyorlar. Hanefi mezhebinde içtihat bunların balık olmadığı, denizin diğer ürünleri olduğu ve yenmelerinin caiz olmadığı şeklindedir. Ama cumhurun görüşü, yani Hanefi mezhebinin dışındaki ulemanın tamamının hemen hemen görüşü, denizde, suyun içinde ne canlı olarak çıkıyorsa mubahtır, yenir şeklindedir.
Babam çıksa bile yenir lafı.
Evet. Böyle bir söz var, böyle bir söz var. Ama yani bu mübalağayı anlatmak için söylenmiş bir söz. Netice olarak denizde %100 haram yok. Ama midye gibi ve benzeri şeyler, yani balık olmayan, balık dışında işte deniz yıldızı denen böyle diğer mahluklar canlı da olsa, onlar konusunda Hanefi mezhebinde bir içtihat var. Bu içtihat da çok ciddi bir yere oturuyor. Yani böyle İmam-ı Azam'ın hoşuna gitmiyormuş balık da onun için yasaklamış diye değil, haşa öyle değil. Yani bir kaynağı da var bunun. Çünkü bunların denizin balık gibi gıda ürünü olup olmadığı konusunda bir anlayış var. Ama domuz eti gibi de haram değil. Bunu da tespit etmek lazım. Burada kara hayvanlarını da kısaca özetleyelim. Kara hayvanlarını da ayaklı hayvanlar ve uçan hayvanlar diye ikiye ayırıyoruz. Uçan hayvanlarda leş yiyen hayvanlar, yani leş kendisi gibi gebermiş bir hayvanın leşini yiyen, pislik yiyen hayvanlar ve parçalayıcı niteliği olan hayvanların eti haram.
Pençesi olan.
Pençesi veya işte gagası var, yani parçalıyor, et parçalıyor. Parçalayarak yiyen hayvan ve leş yiyen hayvan uçucu hayvanlar arasında haram. Kara hayvanlarında da haşere cinsinden olanlar ve avcı olan hayvanlar yenmiyor ilke olarak. Demek ki etçillerde bir sorun var, hem kuşlarda hem kara hayvanlarında. Bunun dışında ehil hayvan, yani beslenebilir olan hayvanlar büyük oranda işte koyun, inek, keçi cinsi, manda, deve, bunlar helal yenebilir hayvanlardır. Zürafa gibi memleketimizde yetiştirilmeyen, sadece hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlarla ilgili özel hükümler var. Onlara değinip kafaları karıştırmaya gerek yok. Ama evcil besi hayvanları, işte tavuklar kuş cinsi sayılıyor mesela. Tavuklar kanatlı hayvan cinsi sayılıyor. Onlarla ilgili özel bir sorun var. Bir sonraki bölümde onu da değiniriz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar yiyeceklerle ilgili genel ilgileri, bilgileri değerlendiriyoruz. Fıkhül Et'ime isimli kitabımızı tahlil edeceğiz ama konu sürekli büyüyor, genişliyor. İnşallah bir gün Müslümanların bu kadar geniş bu konuyu ele almasına gerek kalmayacak günleri de görürüz diye dua edelim inşallah. Keşke bunu da görse, yani Allah'ın kudretin için zor değil bu tip şeyler. Gıdaların temizlik açısından da ele alınması gerekiyor. Yazarımız kitapları temiz olmaları açısından ikiye ayırmış prensip olarak. Ben özet bilgi vereyim. Fakat burada temizlik kelimesinde yani şu gözlük böyle bakıldığında temiz görünüyor. Tamam, şeriat buna da temiz diyor. Fakat bir de gözün görmediği, mikroskopla da görülmeyen manevi pislik dediğimiz bir pislik var ortada. Bu hususta yani bu programımızı izleyenlerin, dinleyenlerin pislik kelimesini yani idrar bulaşmış, işte kan bulaşmış düzeyinden daha yüksek bir seviyede anlamak gerekiyor. Yani Allah'ın pis dediği şey var. Görünürde biz onun üzerinde bir pislik görmüyoruz belki ama Allah pis dediği için pis.
Besmelesiz kesilmesi
mesela recis, besmelesiz kesilmiş hayvan pislik yani necis, gebermiş hayvan gibi atılıyor. Müellifimiz gözle görünen pislik ve diğer pislik açısından değerlendirdiğinde bir kendisi pis olan şeyler diyor. Bir de sonradan pislenmiş şeyler diyor. Sonradan pislenmiş şey mesela tavuk aslında temiz. Fakat gübre yiyor, pislik yiyor. Hayvan sonradan kirli. Çünkü pislik yiyen hayvan pis olması gerekiyor. Bu nedenle besi tavukları eğer yani besi tavuğu dediğimiz köyde gübreliklerde dolaşmayan tavuklar normalde temiz olmaları gerekiyor ve o gün kesilip yenebilirler. Fakat köy tavuğu kümesinde mahpus değilse hemen o gün kesilemiyor. O yediği gübrelikte şurada burada karışı yediği solucan vesairenin midesinden ve en azından kokusu etinde olmayacak şekilde çıkacak kadar hapsedilmesi gerekir tavuğun. Bu çok önemli. Yani pis ama geçici pislik. Burada çok önemli bir konu olarak mesela tavuk firmalarının tavukları besmele ile kesip kesmediklerine bakıyoruz. Ama tavuk firmaları açısından çok önemli bir sorun daha var. Geçenki oturumlarımızda hocam değinmişti o meseleye. Tavuklara pis şeylerden yiyecek yapılabiliyor. Ve ucuza mal oluyor. Mesela ne yaptı? Mezbahane artıkları. Yani kan, irin, işkembe, pislik her şeyden toplanıp yem yapılıyor tavuklar için. Ben bir tavuk firmasının ürünleriyle ilgili özellikle kendisine sorduğumda sizin tavuklarınız temiz mi dedim. Zaten dedi biz kesimden önce aç bırakıyoruz tavuğu dedi. Yetkilisi niye aç bırakıyorsunuz dedim. Dedi ki çok kokar dedi, satamayız onu dedi.
Endişesi koku.
Yani o açıdan meğer sağlık açısından da böyle bir kural varmış, satılmıyormuş. Yani hatta o görevli arkadaş bana dedi ki, yani biz dedi bugün hemen tavuğu kesime versek dedi. O yedirdiğimiz yemlerle. Bu dediğim 3-4 sene oluyor ama çok bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Yani o sakatatçı dükkanına girilmez herhalde dedi. O kadar kokulu olur. Çürümüş gibi kokuyor hayvan. Belli bir onlar işte 2 gün ne kadarsa verdikleri yem oranına göre hayvanı ya başka yemle alıyor ya da aç bırakıyorlar. Bu şeriat açısından da hayvan kesildiğinde etinde o pisliğin kokusu hissedilmemeli. Ortalama buna 3 gün gibi bir rakam imamlarımız koymuşlardır. 3 gün deniyor. Bu geçici pislik. Bir de hayvanların hiçbir şekilde temiz olması mümkün olmayan 3 çeşidi var. Biri domuz, biri köpek, biri de kendiliğinden gebermiş hayvandır. Bu 3 hayvan pistir. Hiçbir şekilde temiz olmaları mümkün değildir. Domuz ve köpeğin ne kemiği, ne derisi, ne tırnağı, ne yağı, eti hiçbir şeysi hiçbir şekilde temiz olmuyor. Ama gebermiş bir hayvanın derisi tabaklanabilir. Derisi kullanılabilir. Yani tabaklama gebermiş bir hayvanı temiz hale getirebilir. Fakat normalde bir hayvan besmeleyle bıçak kesilerek kana akıtılmadan kendiliğinden gebermişse bir hayvan, o hayvan için et açısından, yağ açısından hiçbir temizlik mümkün değil. Diğer köpeklere falan yem yapılabilir. Domuz ve köpek de şeriatımızın hiçbir şekilde temizlenmeyeceğini beyan ettiği pistir. Aslı pistir. Yani şimdi mesela şöyle bir anlayış, yani işte domuz çiftliklerinde domuzlar kendi pisliğini de yiyor da işte pis hayvanlar falan gibi deniyor. Bu açıdan değil. Yani domuz hiç pislik yemese, taze sütle beslense, ıspanakla beslense pistir. Yani varlığı pislik domuzun. Artı domuzun eti pis olduğu gibi derisi de, kılığı, her şeyi pislik. Çok cüz'i oranda işte kılığı fırça olarak kullanılabilir mi şeklinde fukahanın beyan ettikleri şeyler var. Ama hikmeti ilahi, Allah'ın kanunu, bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani Allah bir şeye eğer haram diyorsa onu da insanın üstüne doğru itiyor.
Her şeyi işe yarıyor.
Yani domuzun ilaç yapılıyor, fırça yapılıyor. Mesela tıraş fırçası neredeyse başka bir şeyden yapılamıyor gibi oluyor. Yapılıyor, plastikten yapılıyor, sıcak suda bozuluyor. Bu melun hayvanın atılan bir şeyi yok. Her şeyi işe yarıyor ve çok çabuk yürüyor. Yani inekle ölçülemeyecek, koyunla kıyas edilemeyecek kadar çabuk yürüyor, ucuz. Beslenme sorunu, mesela koyun her şeyi yemez. Siz hocam çobanlık yapmıştınız
yaptık
değil mi?
Yaptık hocam, evet. Koyun nazlı bir hayvandır.
İneğin geçtiği yerden mi geçmiyor, koyun, inek mi koyunun gibi?
Kokulu yerleri yemez hocam. Yani
ne kokusu?
İşte ayak, hayvanın bastığı yerler, daha doğrusu.
Başka hayvanın bastığı.
Evet, çiğnenmiş yerlerden yemez.
Ama domuz öyle değil. Domuz ne bulsa yiyor.
Domuz zaten işte.
Domuz üstünde, doğru. Şimdi bunlar necis. Yani temel gıda bilgisi olarak bunu bileceğiz. Gebermiş hayvan, köpek ve domuz, bunlar Müslümanın açısından asla müsaade edilir bir helallik boyutu olmayan şeyler. Bir de geçici olarak pislik yiyen hayvan. Bu pislik yiyen hayvan yaygın olmamakla beraber büyükbaş hayvanlarda da var herhalde. Bazı mesela inekler, koyunlar, yani bunu bir bilgi olarak okumadım ama duyuyorum. Hasta hayvan
ama o şey çok az bilinir hocam. Bir tane, iki tane işte filancaların hayvanı pislik de yer diye sevimsiz olarak bilinir.
Yani bu hayvanda bir hastalık,
hastalık olarak, evet.
Eğer öyle bir şey varsa o hayvanın da kesiminde aynı sorun var. Evet. O hayvan da işte 3 gün hapsedilerek.
Tabii gıdayla beslenmiyor. Kendisine ait olan tabii gıdanın dışına taşıyan
yani
hayvan.
Bu
ama
hastalık.
Çok nadir
hatta. Evet.
Şimdi köpeği necis olarak zikrettik ya. Şimdi izleyenlerimiz şöyle bir şey de anlayabilir. Şimdi köpeğe elimizi sürdüğümüz vakitte bir necislik bulaşıyor, bir kirlilik bulaşıyor. İşte onunla namaz kılamaz gibi bir durum.
O boyutu da var meselenin ama en başta ne dedik? Biz bu işlerde necaset dediğimiz zaman sabunla yıkanmış temize bile necaset diyebiliriz. Yani köpekte o boyut da var. Yani ulemanın, yani mesela köpeğin bedeni rutubetli ise değdiği yer namaza engel olabiliyor. Bu boyutta var. Salyası necis köpeğin. Yani köpek kuyuya veya havuza işte salyası